Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam. Teşekkür ederim.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Allah afiyetinizi daim eylesin
Amin.
İnşallah.
Allah razı olsun.
Hocam bugün daha önce de zaman zaman bahsettiğimiz böyle kritik bir konuyu yeniden değerlendirelim diye düşünüyorum. Hani bir hadis-i şerif rivayet ediliyor Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den. Yani farklı rivayetler var. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak tarzında bilinen fırka-i naciye boyutuyla ayrıca tartışılan, gündeme gelen bir hadis-i şerif. Bunlardan 73 fırkadan 72'si cehennemde, ateşte, bir tanesi işte kurtulan fırka, kurtulan grup, firka-i naciye diye adlandırılan grup. O gruba ilişkin, yani hadis-i şerifi biliyorsunuz muhakkak, şey yapmama gerek yok ama bu hadis hemen hemen bütün İslam tarihi boyunca da gündemde olmuş bir hadis-i şerif. Kimler fırka-i naciyenin içine giriyor? Resulullah Efendimiz o hadis-i şerifte işte yani sizin topluluğunuz gibi bir şey ifade buyurmuş. Değil mi? Cemaatiniz demiş veya benim yolumu takip edenler diye buyurmuş. İşte o yolun içine kimler giriyor, kimler dışarıda kalıyor? Genelde yargılamalar da var. Bu 72-73 fırkayı tadat etme gibi, yani onların içine işte sayısal olarak da o 73'ü doldurma gibi bir takım çabalara da rastlanıyor. Yani bugün belki yeniden konuşmak da gerekiyor. Çünkü benzeri yargılamalar, değerlendirmeler, içine giren, dışında kalan konusu bu zamanda da gündemde olan bir şey. Böyle bir konu var. Ne dersiniz? Yani bu konunun önce önemi üzerinde duralım. Evet. Yani o hadis-i şerif üzerinde duralım. 72-73 fırka ifadesi kesretten kinaye mi, yoksa hakikaten o sayıyı tutturmak için bir çaba gerekiyor mu? Birçok boyutu var hiç şüphesiz.
Bir defa bu hadis-i şerif sahih hadis.
Evet.
Yani acaba demiş midir
diye bir şey yok.
Sallallahu aleyhi ve sellem denecek türden değil.
Evet.
Sahih hadis-i şerif. Hadis genel olarak Yahudiler 71 fırka oldu.
Evet.
Hristiyanlar 72 fırka oldu. Siz 73 fırka olacaksınız şeklinde hadis-i şerif.
Evet.
Bu 73 fırkanın tamamı dalalette olacak. Sadece bir fırka.
Evet.
Cennet ehli olacak. Kim o sorusuna farklı zamanlarda cevaplar vermiş ama ortak cevap ben ve ashabımın üzerinde durduğu sistem.
Sistem, yol, çizgi. Evet.
Çizgi. Şatibi rahmetullahi aleyh, İmam Şatibi isimli evet. Meşhur usul alemi, El-İhtisam isimli kitabında çok geniş bir şekilde kimdir bu Naciye fırkası, yani kurtulacak 73'ün içinde orijinal grup diyelim. Evet. Kimdir sorusunu geniş cevapları, daha doğrusu onun zamanına kadar 8. asra kadar gelindiğinde ki birikimleri özetliyor. Ondan sonra da kimdir bu fırkayı Naciye sorusunun cevabı hep aranmıştır.
Evet.
Şu anda da aranıyor.
Aslında dışında kalanları tayin de bence önemli hocam. Değil mi? O 72'nin içine girenleri tayin de önemli. Çünkü hani bazen ben fırka-i naciyeyim diye ortaya çıkan kendi dışındakileri tümüyle,
aslında 70'ten biri de kendini tek gösterme hastalığı. Bu bir hastalık.
Evet, evet.
Mehdilik ilanı ile
Evet.
Bu 73 fırkanın tek kurtulanı olma iddiası paralel bir şekilde çok kullanılmıştır.
Evet.
Mehdilik de hakikat bir şey. Mehdi Aleyhisselam hakikat.
Evet.
Ama
kim Mehdi?
Otobüs durağında gidin bekleyin diyen de yok Mehdi.
Evet.
Havaalanında geliyor karşılayın diyen de yok bize.
Ama sen, Mehdi adayları da çok hocam.
Adaylar da çok. Beklenti hamleleri de çok.
Evet.
Bunlar ümmeti Muhammed'in en iyi ifadeyle enerji kayıp nedenleri.
Evet.
Enerji kaybı. Bu enerjimiz boşa gitti. Mehdilikte enerji boşa gitti. Yani bunun bir üçüncü benzeri, sonra derinlemesine gireriz, kıyamet alametleriyle ilgili.
Evet.
Mesela Deccal'la ilgili ve evet, diğer kıyamet alametleriyle ilgili hadis-i şerifler, Kur'an-ı Kerim'deki işaretler, bunların bir vaka üzerinden, bir olay üzerinden, ha buydu işte.
Evet, olay, kişi
denmesi.
Evet.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden kıyamete kadar ki bütün zaman dilimini kuşatacak ifadesini 800. seneye, 1700. seneye, 2010. seneye daraltmak ciddi bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin maksadını yönlendirmektir.
Evet.
O yönlendirecek olsa kendisi yönlendirirdi zaten. Derdi ki benden 10 asır sonra derdi.
Evet.
Benden 14 asır sonra derdi. Bir şey derdi yani. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kapalı bırakıyor bir şeyi. Kulun vazifesi o kapalılığı açmak değildir. Kapalılıktaki hedefi yakalamaktır.
Evet.
Nedir bu hedef? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açık bir şekilde bir parçalanma, ümmeti içinde gruplanma olacağını söylüyor. Ve bunu müthiş bir örnekle önümüze koyuyor. Bizden önce de din vardı, peygamber vardı başlarında.
Ayrışmalar oldu.
Bu ayrışmalar, parçalanmalar oldu. Dolayısıyla bu hayatın tabiatında var dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu böyle anlayıp parçalamayan, ayrışmayan, zarar vermeyen Müslüman olmak için uğraşmayı hadis teşvik ettiğinde aslında, bazı zamanlarda bazı Müslümanlar bunun analizini yapıp kimdir bu ayrılıp da atılmışları, sanki vazifeleriymiş gibi üzerinde çalışmışlar ve bundan da sevap ummuşlardır. Tepeden 2-3 kişi alim insanlar veya önder insanlar, işte 73'ün 72'si bunlardır diye bir iddiada bulununca da aşağıdakiler takım tutar gibi kendi takımlarını tutma ihtiyacı hissetmiş ya da oraya sevk edilmişlerdir. Neticede bugün herkesin 1+72 iddiası vardır.
Evet.
Yani birisinin bir ben artı 72 öbür taraf.
Evet. Asıl tehlike de.
Bu Efendimiz bunlar uyarmak için,
evet,
bu rakamları verdi. Uyarmak için bu rakamları verdi. Nerede kaldı ki bu uyardığı şeye düştü Müslümanlar belli dönemlerde.
Evet.
Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu 72'yi doldurun, yani hadi bakalım kim bunlar diye bir talepte bulunmadı bizde.
Evet.
Bilakis bu riskli alana girmeyin demek için bunu söyledi. Kendisi münafıkların o dönemde kim olduğunu bildiği halde bunu saymadı ki 72'nin bir tanesi o münafıklardı işte. Böyle bir sayma görevi vermediği gibi men etti bundan.
Evet.
Niye men etti? Çünkü parçaların varlığını sayıp durmak, parçaları göstermek parçalanma nedeni zaten. Bu nedenle bu konular, Mehdi konusu, kıyamet alametleri konusu, fitneler konusu kesinlikle kimsenin müşahhas hale getiremeyeceği konulardır.
Evet.
Hiç kimse bunu yapamaz. Yapsa bunu ashab-ı kiram yapardı. Bu rakamı doldururlardı. Çünkü onların döneminde benzer, yani bunu doldurmaya müsait olacak ya da 72'yi belirleyecek gruplar çıktı. Kaderiye grubu vesaireler çıktı. Biz bu dönemde bu tür hadisleri, daha kaliteli bir İslam, daha takva bir hayat, daha ince ayarları üzerinden yürünen bir hayat yaşamak için tavsiye anlamak zorundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarıları olarak anlamak zorundayız.
Mesela şöyle bir şey hocam, bu 72 diyelim ki, yani 72 yanlış alan, değil mi?
Hatalı bölüm.
Hatalı alan.
Evet.
Yani bunları belki bilmek, yani şunlar olursa bu 72'nin içine girilebilir gibi bir şey tadat etmek lazım.
70 akide hatası.
70 veya 60 herhalde bu.
Bu rakam orijinal de olabilir. Yani evet. Bizzat 72 demiş demek istemiş olabilir,
evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama 70 rakamı Arapça'da yuvarlama rakamıdır.
Evet.
Mesela Kur'an-ı Kerim'de 70 kere istiğfar etsen kafirler için kabul etmeyeceğim Allah buyuruyor. 71 kere istiğfar etse kabul mü edecek sanki? Bu yuvarlama rakamıdır. Yani çoğul gösterme.
Ya 40 kere dedim.
40 yani. Kere dediğim gibi evet. Oluyor tabii. 40 kere dediğim, yani 40 bizde yuvarlama rakamıdır. Evet. Geç Arapçada da 40
var. Ya da 100 kere dedim yani.
Şimdi milyon diyoruz biz mesela.
Milyon.
Rakamlar büyüdü şimdi. Milyon kere söyledim sana.
Evet.
Deniyor. Şimdi halbuki milyon değil o rakam. Yani evet. 30'dur, 50'dir ama milyon yuvarlama rakamıdır. Çoğul gösterme.
Evet.
Kesretten kinaye deniyor.
Denir, evet.
Rakamıdır. Bu da kastedilmiş olabilir. Hiç önemli değil. Ama bir kesin bir şey var. 1, 2, 36, 48, 65, 71, 72 diye rakamlandırmak mümkün değil.
Evet.
Bunu yapan yanlış yapmış olur. Neden? 700 rakam bulabiliriz çünkü.
Yani sıralamayı sapkınlığın 700
çeşidi bulunabilir. Yani bunu kimi öncelikli ilk 70'e koyacak?
Evet.
Bir, bu imanla alakalı büyük oranda.
Evet.
İman kalple alakalı.
Yani imanla alakalı amel konusu değil, değil mi? Yani onu.
Yani mesela içki içenler bu 70 gruptan değil. Hayatında bir içki içmiş adam, kadın başı açık gezmiş, bu 70 fırkadan biri değil bu.
Evet.
Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının yaşadığı Müslümanlığa akide olarak, iman olarak ters düşen anlayış. Bu mesela sekülerizm bizim toplumumuzda bu 70'ten bir tanesidir.
Evet.
Niye? Akide olarak İslam'a yeni bir şekil vermek istiyor. Mesela kaderi inkar hareketi bunlardan bir tanesidir. Ama burada bir ince ayar daha var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetinden kafir olacak 72 grup ve Müslüman olarak kalacak bir grubu mu kastetti?
Evet.
72 riskli grubu mu kastetti?
Evet. Bu da çok önemli bir şey. Yani zaten 72 grup küfre giriyorsa
benden
ümmetin
değil
dışına
diyor.
Çıkıyor zaten.
Benden değil diyor.
Evet.
O zaman ümmeti Muhammed nasıl ölçüm yapılacak? Yani bunu ölçümü yapıp kuralı koyabilecek bir makam
otorite yok.
Böyle bir otorite yok, makam yok. Bu olsa da bunu ölçebileceği müdahale alanlarında değil bu hastalıklar.
Bir de şu var belki hocam orada. Şimdi iman konusu dediniz. Yani buradaki asıl imandaki sapmadan ileri geliyor. Yani İslam tarihindeki bu akide alanında yapılan tartışmalarda kimse ben küfre giriyorum diye böyle bir iman tartışması yapmıyor, değil mi yani?
Var öyle hareket, mesela batinilik hareketi var.
Yani küfre giriyorsa zaten dışarıda
yani,
o yani.
İslam'ın o bölümünde yokuz biz. Öyle değil İslam. Hmm. Namazlı bir İslam'ımız yok diye.
Diyor mesela,
var.
Evet.
Ama mesela Mutezile böyle bir hareket değil.
Mutezile mesela.
Mutezile İslam'ı daha ince yaşama iddiasıyla ortaya çıkmış.
Evet.
Şimdi mesela hilafet kaldırılmış, onun yerine Kur'ansız laik bir dönem getirilmiş. O buna dahil değil. Yani Müslümanların dinini yok kabul etme, peygamberini yok kabul etme, melekleri yok kabul etme, kaderi yok kabul etme gibi hareketler bu 72'ye nasıl dahil olacak? Yani o zaman dünyada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber gönderilmesinden sonra milyonca böyle sapık hareket çıkmıştır. 70 değil, 7 milyon hareket yazıyor yani.
Şimdi biraz baktım bu şeye de hocam. Orada mesela yani hani itikadi mezhepler içinde genelde bu şeyin içine sokulmuş, o 72'yi tamamlamak için işte falanca itikadi mezhep de bunun içine girer, falanca da bunun içine girer gibi bir takım değerlendirmeler yapılmış.
Zorlama yani, bu.
Şimdi siz mesela Mutezile dediniz, yani baktım birileri Mutezile'nin üstünü çizmiş yani, ya da falanca mezhebin üstünü çizmiş.
Bu çok büyük bir zorlama hocam.
Evet.
Büyük bir zorlama bu. Bu zorlamayla olmayanı da oraya sokmak zorunda kalıyorsun. Dolmuyor çünkü liste.
Evet, dolmuyor liste. Dolmuyor. Evet.
Ya da Bağdat'ta yaşayan şahısları birer mezhep kabul edeceksin.
Şimdi burada mesela ben Mutezile dedim. Siz de demin dediniz. Belki yani o konuda belli şeyler olduğu için değerlendirmeler, yargılamalar... bu bile yani ne diyor hocalar gibi anlaşılabilir yani, değil mi böyle?
Tabii bir defa yani Mutezile'yi oraya sokmanın yanlışlığını konuşuyoruz
evet.
biz. Evet, Mutezile yanlış bir hareket yapmıştır.
Evet.
İmam Ahmed'i karşısına almıştır. Ama biz bunu ümmeti Muhammed'den değil grup olarak gördüğümüz zaman... çok büyük bir iddiada bulunmuş oluruz. İçini dolduramayız bu iddiayı.
Evet.
Dolduramayız evet. içini. Çünkü yani böyle ümmeti Muhammed'den değilsin artık sözü söylemek çok, çok zor bir sözü. Şey. Bu yani bugün kolaylaştı bu. Bu ümmette hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Yani işte ben tam bunların konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Bu hadis çerçevesinde kolay üstü çizilen... değil mi? Alanlar ortaya çıkıyor. Yani o 72'nin içine herkes birbirini sokuyor hocam yani.
Bence 72'yi kullanma hakkı kimde görüyorsa onlardan bir tanesidir o zaman. Yani bunu demek zorundayım. Çünkü tekfir büyük bir hastalık.
Evet.
Allah rahmet etsin Abdülmetin Balkan hocamız.
Ya Allah rahmet eylesin.
Vefat etti. Onun meşhur bir sözü vardı. Ehl-i sünnet kimsenin tek elinde değildir derdi. Yani hakikaten ehl-i sünnet benim sözü yanlış bir söz.
Evet.
Yani inşallah ben ehl-i sünnettenim denebilir. Yani çok büyük bir iddia çünkü. Ehl-i sünnet İslam'ın orijinali.
Evet.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının şekli demek ehl-i sünnet. O benim sözünün. Yani nasıl insanlar ne cüretle bunu söylüyorlar. Ben ashab-ı kiramın peşindeyim denebilir. Yani benim sözü. Başkası değildir anlamına geldiği zaman çok yanlış bir şey. Yani biz kendimiz orijinal Müslüman kalma arzusu ve iddiasında oluruz. Başkalarının orijinal olmadığını, dinden çıktıklarını iddia ederken yanlış yaparız. Bizim vazifemiz doğruyu yaşatmak,
evet.
doğruyu aramaktır. Yanlışı karıştırmak, yani çöplük karıştırmaya... benzer bir şekilde yanlışı karıştırmak beraberinde risk getiriyor. Çünkü hiçbir Müslümanın vazifesi Allah'ın kafir kulplarını bir araya toplamak değildir. Kafirlik üzerine araştırma yapıp tez hazırlamak vazifemiz değil bizim. Dinimizi yaşamamız için din yaşamayanların öne çıkması gerekmiyor. Ve başkalarının yanlışı, fırkalarının hataları üzerinde verdiğimiz emek... onları öne çıkarıp, onların yanlışını öne çıkarıp kendimizin doğru olduğunu ispat etme hastalığıdır. Bu bir hastalık.
Hastalık.
Yani benim iyi Müslüman olduğumu belgelemem için filan beş kişinin kötü Müslüman olduğunu belgelemem gerekmiyor. Sabah namazını kılarak, haram yemeyerek, faizden uzak durarak, güzel bir aile yuvası kurarak Müslümanlığımı ispat ederim. Ama sabah namazı kılmayan, faiz yiyen birinin üzerinden ben Müslümanlık primi yapmamalıyım. Yani bak o ne kadar kötü. Dolayısıyla ben iyiyim anlamına geliyor bu. Bu ashab-ı kiramın metodu değildir. Böyle bir Müslümanlık olmamalıdır. Bu şunu özellikle ben örnek vermek istiyorum. Kavramlar ağır kaçıyorsa siz biraz lütfen açın. Mesela... Selefilik diye bir hareket var şimdi.
Evet.
Bu ne kadar yerinde bir isim ayrı bir. Çünkü Selef, ümmeti Muhammed'in ashab-ı kiramı ve tabiini demek. Selefi de onların izinden giden demek.
Yani Resulullah Efendimizin çağında yaşayanlar, onun
çağında ve onun arkasında peşinden gelenler. Üç nesili kastediyoruz. Evet. İlk üç nesli.
Sahabi, tabi, tabi.
Selefi de yani mesela şarkı diyoruz. Şarklı hı-hı der gibi. Onların peşinden giden, onlardan olan demek.
Evet.
Ya bu öyle bir ümmeti Muhammed hep selefi olması lazım. Yani ashab-ı kiramdan, tabiinden başkası kimin peşinden gidecek?
Hep bunu konuşuyoruz. Herkes, yani herkes yani sahabe bunu, diyor. Bunu iddia ediyor. Nesiller diyor değil mi? Evet.
Hayır, herkes de en iyi Müslüman benim, onların peşinden gidiyorum. Ama bir grup sakalları uzun olduğu için, İşte bıyıkları tıraş edilmiş olduğu için, saçları uzun veya kısa olduğu için, yani kılık kıyafetine bakılarak bir grup,
özel bir grup oldu.
Özel bir grupmuş gibi lanse hı edildi. Bu ümmeti Muhammed'in kabul etmemesi gereken bir dayatmaydı. Yani kılık kıyafetine göre, okuduğu kitaba göre bir insana akide açısından filancasın denemez. Ama böyle bir oturma oldu. Şimdi selefilerin diyelim, yani ben bu kavramı kullanmak istemiyorum ama başka bir isim de bulamadım.
Böyle kullanılıyor, bilinen bir,
benimseyerek kullanmıyorum yani, onu kastediyorum.
Bilinen bir grup var böyle ha, bilinen.
Bunları ne ile tanıyorsun diye Müslümanlar üzerinde bir anket yapılsa tekfir ortaya çıkıyor hemen. Başkasına hı kafir diyorlar.
Hı. Tek kendileri var.
Ha, onlar yani güya hep kendileri var Müslüman olarak. Gerisi sakalı olmadığı için kafir, işte kot pantolon giydiği için kafir. Yani aslında kafir yapmayacak şeyler üzerinden insanlığı. Yok, mezara şirk koştun ki ölümcül bir kelime şirk, bunu sıradan kullanıyorlar.
Evet.
Şimdi tekfir etme, yani başka bir Müslümana hı hı kafir demeyi selefiler yapıyor diye bir yaygın, yaygın anlayış var. Ben buna itiraz ediyorum. Hayır kardeşim. Anadolu'da bir kasabada yaşayan ve namaza gitmekten başka yaptığı bir eylemi olmayan, okuma açısından bir ilmihali baştan sona okumamış biri bile tekfir ediyor hocam. O tarikata karşıymış diyor. O mezhepsizmiş diyor. Casusmin olduğu belli değil diyor. Böyle Müslümanlık olmaz diyor. Müslüman değil diyor.
Yani o da yargılıyor.
Yani yargılıyor ama bunu selefiler yapıyor. O selefi kelimesini hep ben tırnak içinde ünlemle söylüyorum. Selefiler yapıyor derken yani herkes yapıyor aslında.
Evet. Yani işte ben tam bunu şey yapıyorum. Bu herkesin yaptığı bir şey var hocam.
Yani herkes evet birbirinin imanı üzerinden iman ispatı yapıyor.
Evet.
Yani adeta.
Bunun altında ne var hocam?
Bunun evet altında bir iş yapamama hastalığı var.
Evet.
Kendi cehennem derdiyle, cennet umuduyla uğraşmaya vakti yok insanların. Yani bir futbol takımı seyredip gol atsın diye bağırmak gibi bu.
Evet.
Bu yanlış bir şey. Ümmetimiz iş yapmak için gelmiş
yani
bir ümmetti.
Yani işimiz bu değil bizim. Değil mi? Müslüman
yasak
olarak işim.
Yasak iş bu.
Evet.
Yasak iş bu.
Evet.
Yani kimsenin kalbini yarma hakkımız yok bizim. Evet. Camide namaz kılanı kardeş bilme, namaz kılma kusuru olanı da camiye davet etme görevimiz var bizim. Yani tasavvuf tesbih çekmektir. Tesbih çekmeyenlerin listesini toplamak değildir. Takva Allah'tan korkup haramlardan uzak durmaktır. Haram işleyenlerin dökümanını hazırlamak değildir. Bu işsiz olduğumuz için başkalarının işiyle meşgul oluyoruz.
Peki burada şu yok mu hocam? Yani hani işsiz olan ama bir de hassasiyet. Yani şöyle bakılıyor belki. Falanca kişi veya grup etrafında bir takım insanları topluyor mesela. Yani ve o yanlış düşünüyor. O işte 72'nin içinde bir anlayışı var, bir çizgisi var. Ben uyarmalıyım insanları, onun peşinden gitmesin, o fırkayı dalledir gibi bir hassasiyet söz konusu olabilir mi burada hocam?
Olur evet. Ama bu bir, ilim adamlarının işi olmalı. Avam düzeyine düştüğü zaman, bizim dilimize düştüğü zaman bu propaganda olur.
Şöyle de bir şey, risk yok mu hocam? Bazen avamın diline hani o havas dediğimiz ilim adamları diye kendisini takdim eden insanların marifetiyle de yargılamalarıyla da girmiş olamaz mı?
Bu işte ilim adamlarının kendi içlerinde ve ötelemeden, daha fazla parçalamadan, buna yeni ismiyle isim vermeden,
evet,
adres göstermeden yapmak lazım bu işi.
Evet.
Ben bir hoca efendiye ısrarla belli bir alandaki tahsihlerini isim vermeden yapmaması konusunda ricada
bulundum. Yapması konusunda.
İsim vermeden yapsın yaptığını. Yani isim verme yaparken dedim. Hı hı. Hataları söyleyelim. Bu hatalar, hı, dinimizde yoktur diyelim. Filanca şu hatayı yapıyor, ondan uzak durun demeyelim.
Dediniz.
Dedim. Dakikalarca bunu münakaşa ettim. Sonunda dedi ki, halk dediğin dedi anlamaz, anlayışsız insandır. Adres vermesen gidip bulamaz dedi.
Hı.
Dediğim gibi çöplüğün adresini verdiğinde gidip mikrop kapıyor orada ama. Yani yine sen kaybediyorsun. Evet dedi, bizim kadınlar bile gidip merak edip bakıyorlarmış dedi onu dedi.
Evet.
Yani bu görüyor, fakat benim şahsi kanaatim üstad, insan psikolojisini ve toplum sosyolojisini bilmeyen alim yaralayarak iş yapabiliyor. Hata edebiliyor. Yaptığı hatada da bereket görüyor. Onun hatası mübarek oluyor. Avam da körü körüne ulemayı taklit ediyor. Önündeki örnekleri taklit ediyor.
Taraftarlık düşüncesi de var değil mi?
O, o çok kolay oluşuyor zaten. Evet. Yani elini kaldırdın mı beş kişi senin etrafına
toplanıyor.
Toplanıyor. Bu bir hata.
Evet.
Yani insanlar zaten gruplaşmaya çok müsait bir ortamdalar. Alimlerin buna çok dikkat etmeleri lazım. Önderlerin, hoca efendilerin, şeyh efendilerin, yani ötekini oluşturmadan kendisini ihya etmesi lazım. Baştan beri bir şey söylüyorum. Yani dedik ki birincisi alimler,
evet,
sebep oluyorlar buna. İkinci olarak da bizim vazifemiz hata tespiti değildir. Doğruyu yaşatmaktır. Doğrunun güçlü yaşanması zaten hata için bir kayıptır. Hata açısından zayıflamadır. Biz eğer mesela madem ki ashab-ı kiramın akidesi budur, o akide üzerinden 300 tane yeni nesil yetiştir. O akidenin, o iman ve amelin muhalifini teşhir ederek reklamını yapma.
Evet.
Vazifemiz bu olması gerekiyor bizim. Bunu beceremediğimiz zaman işsizlik dediğim bu işte. Yeni nesil, evet, yetiştiremiyorsun. Sadece mikrofonların karşısında geçip konuşma yapıyorsun, konferans veriyorsun, vaaz yapıyorsun. Yenisini yetiştiremiyorsun. Konun hep eskiye sataşmak.
Evet.
Eskiye. Seçimler oluyor memleketimizde mesela. Vatandaş ne yapıyor? Sürekli birisine sataşan insana oy vermiyor. Size şunu yapacağım ve dayanağım da budur diyene oy veriyor. Yani çok tenkit ettiği için kimse oy almıyor. Ona ne diyorlar? Marjinal grup diyorlar. Sadece tenkit ediyor. Aşırı tenkit ediyor diyorlar.
Evet.
Sorun nasıl çözecek? Bunu insanlar görmek istiyorlar. Dinde de böyle. Yani Allah'ın bize vaat ettiği cenneti, korkuttuğu cehennemi tanıyıp üzerimize düşen görevi yerine getirmek Müslümanlık düşüncemiz olmalı. Yani birilerinin hatasını tespit ederek, hatta tarihteki hatalı grupları tespit ederek, onları tanıtarak İslam'a hizmet yapamayız biz. Kendi çocuğumuzu bile yetiştiremeyiz. Yani burada aile konusuna muhakkak girmek istiyorum. Beş çocuklu iki aile örnek alalım. İkisinde beşer çocuk var. Birinde baba her akşam geldiğinde meyhanelerin kötülüklerini, sigaranın kötülüğünü, filanca sapık fırkaları anlatsın. Öbür baba ve anne de eve geldi, evde bulunduklarında çocuklarına cennetin güzelliğini, Allah'ın neler vaat ettiğini, cehennemin çok korkunç bir yer olduğunu ama kafirler için yaratıldığını. Yani biri sürekli İslam'ın umut pompasını verir.
Birisi müsbet şeyleri anlatsın.
Müsbet üzerinden gitsin. Öbürü de kötü örnekler üzerinden gitsin. Bu beş çocuk, iki, beş artı beş çocuktan, yani sonuç bellidir üstad. hangi gruptaki çocuk namaza daha önce başlayacaktır?
Evet.
Hangi gruptaki çocuk yanlış işlerden uzak duracaktır? Evet, ikisinde de iyi olma kötü olma riski vardır ama
olabilir, evet.
Yani sürekli kötülüğü konuştuğumuz ailede veya grupta diyelim, elde edeceğimiz sonuçlar olumsuz sonuçlardır. İnsan psikolojisi var orada, merak uyandırıyoruz biz en azından.
Şimdi aileden daha büyük bir sosyal ortamı konuşuyoruz bu meselede.
Aynısı.
Evet.
Yani burada yani
genelde de Müslüman topluluklar içinde bu konu konuşuluyor. O zaman biz genelde Müslümanlar olarak bir yani negatif alanı tartışmış
ben şimdi
oluyoruz. Öyle mi?
Cuma vaazı yapıyorum.
Evet.
1000 kişi beni dinliyor.
Evet.
Cuma namazına gelen insanlar İslam öğrenmek için oraya gelmişlerdir. Abdestinden, namazından, meleklere, evet, imanına kadar. Beni yarım saat orada dinleyen bir Müslüman, İslam'ın karşı tezlerini öğrendiğinde İslam öğrenmiş olmuyor ki.
Evet.
Tam ezan okunduğunda İslam'ı anlatacağım. İşte orijinali de budur diyeceğim zaman vakit bitmiş
vakit
olacak.
Vakit bitmiş oluyor. Falancanın yanlışlarını anlatıyoruz biz genelde hocam.
O falancanın yanlışlarına ayırdığımız vakit, ashab-ı kiramın güzelliklerini anlatacağımız vakitten yiyor.
Evet.
Bu işsizlik çeşididir. Bu umumiyetle ders çalışamamış insanların hastalığı. Yani bir saat konuşacak biri 5 saat ders çalışırsa
şöyle
buna vakit bulamaz.
Şöyle bir şeyin mantığın bir hiç anlamı yok mu hocam? Yani ben işte bu insanlar geldi beni dinliyorlar. Bir takım yanlış hareketler de var İslam adına. Onlara karşı bu insanları uyarmalıyım. Fırsat bu fırsat falan tarzındaki bir mantığın hiçbir değeri yok mu hocam?
Kesinlikle var tabii.
Evet.
Olmaz olur mu? Ama yani 60 dakikalık bir konuşmanın
burada da belki adres göstermemeden
o hiçbir zaman kabul edemeyiz onu.
Evet.
Çünkü o bir teşhir çeşidi üstadım.
Evet.
O bir,
evet,
reklam.
Evet.
Şimdi madem modern zamanda konuşuyoruz.
Evet.
Şimdi Mutezile dedik durduk biz mesela.
Evet.
İnsanlar dinler, hatta cuma vaazı dinlerken çıkarıyor cep telefonunu, Google'a Mutezile yazıyor.
Bakıyor değil mi? Çünkü bilmiyor.
Mutezile yazdığında Mutezile'yi öven şeyler yerenlerden önce çıkıyor.
Evet.
Sen aslında müşteri öbür tarafa kaçırıyorsun gibi oluyor. Mesela Allah rahmet etsin hoca efendilerimizden biri bir müstehcen kıyafetleri yeren bir konuşma yapmıştı. Başka bir hoca efendi dedi ki o cemaatin yarısı o müstehcen sahneleri tefekkür etmiştir. Bu yanlış konuşma dedi.
Evet.
Şöyle şöyle şöyle geziyorsun be kadın, utan Allah'tan derken gençlerin aklına kadın nasıl oluru beliğ bir şekilde gösterdinse, edebiyat yaparak gösterdin. Şiir gibi konuşuyorsun bir de, demişti hoca efendi. Ben gençtim o zaman, hiç unutmuyorum, bunu kendime not aldım.
Evet.
Demek,
evet,
ki sen üstelik de iyi bir konuşmacıysan, mesela konuşmanda kalite varsa, bu ne demektir? Sen güzel de sunuyorsun.
Kötülüğü tasvir etmeyeceksin.
Kötülüğü de ona göre tasvir ediyorsun.
Evet.
Yani iyiyi tasvir ederken ki dil yeteneğin, kötüyü tasvir ederken de kullanılmış oluyor bu arada.
Evet.
Bunu internette normal bir hocayı yazdığın zaman zaten arada berbat şeyler çıkarıyor sana programlar. Yani menfi şeyler de çıkıyor. Bir de kaldı ki böyle bir rezillik vardı. İşte mesela Osmanlı hanedanından filanca kadın şöyle rezil giyindi de Osmanlı'ya zarar verdi deyip ismini veriyorsun. Onu yazıyor Google'a sen vaaz ederken daha.
Evet.
Yazıyor. Onunla ilgili çevrilmiş bir dizi film çıkıyor karşısına. O filmde oh mest oluyor adam.
Caminin dışına gidiyor adam yani.
Ya caminin dışına değil. Yani evin dışına çıkıyor aslında. Evet. Yani ahlakın, evet, dışına çıkıyor. Riskli bir zamandayız. Bu risk hep vardı.
Evet.
Ama insanların interneti yoktu 100 sene önce. Bu kadar açılamıyorlardı. Hayal dünyasında açılıyorlardı. Şimdi hayale gerek yok. Bu sebeple mümkün olduğu kadar adressiz, teşhirsiz konuşmak lazım.
Evet.
Tanıtmak lazım. Bu 72 fırka meselesinden ortaya çıktık. Ben burada çok önemli bir noktayı daha söyleyeceğim. Şimdi bu 72 fırkayı ulu orta dolduralım, yani böyle doldurmak için değil. İşte Mutezile, Kaderiye mezhebi, Haricilik, Şiilik, doldurduk böyle bir isimlerle.
Tabii fırka deyince bir de hani enin boyu çerçevelenmiş bir yapıyı da ifade etmiş oluyor. Sadece tabii, bir fikir akımını değil, yani gelip bir davranışı değil. Ha, gelip geçmiş.
Etki etmişi konuşuyoruz. Etki etmiş. Olup olmuş.
Tanımlanmış.
Yoksa öyle milyarlarca sapık düşünce olur. Evet. Ama bunlar Bağdat'ta yer etmiş, Şam'da yer etmiş.
Tanımlanmış şeyler. Evet.
İstanbul'da taraftar bulmuş. Evet. Kahire'de ekol olmuş. Evet. Bunları konuşuyoruz. Şimdi üstadım, bir kere şöyle bir prensip dinleyelim. Şeytan ilk bakışta sapık bir şey çıkarmaz hiçbir zaman. Taraftar bulamaz o yoksa.
Evet. Sapıklığı açık bir şey bu.
Yani yüzeysel güzeldir her şey.
Evet.
Şeytan bir ekol çıkarıyorsa yüzeysel olarak güzeldir. Mesela kader mezhebini konuşalım. Kaderiye mezhebi, yani kaderi inkar edenleri. Ön fikirsiz dinleyip ona takılmamak mümkün değildir. Mesela Mutezile diyoruz.
Evet.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 190 sene sonra ortaya çıktı bu ekol.
Evet.
Bugün bizim Allah-u Teala'nın sıfatları vesaire konusunda çocukluktan beri ezberlediğimiz bilgiler olmadan Mutezile hakkında bir saat tanıtıcı bir film izleyelim. Yarımız Mutezile oluruz hocam. Öbür yarımız da merak eder nasıl bir ekol bu diye.
Evet.
Şiilik mesela, yani imani boyut açısından riskli bir nokta. Ama bir Şii kendini tanıtsın ya da internetten bir Şii, yani bir Şii düşüncesini tanıtan bir yazı okusun bir insan, etkilenir hocam. Çünkü neticede sigara mesela bütün dünya öldürücü, ciğer kanseri yapar diyor ama paketi cazip hocam.
Evet.
Cazip olmayan bir ekol yoktur. Cazip olmasa 3-5-10 adam bulmaz etrafında zaten. Yani öyle bir berbat konu ki bu, adı üstünde imtihan zaten. Yani bıçağın mesela görüntüsü...
Hocam bu tür oluşumların arkasında bir politika veya çıkar mı oluyor? Yoksa yani adam böyle düşünüyor, değil mi? Böyle düşünüyor. Düşüne düşüne buraya geldi. Bu mudur? Yani o fırka olayında... Hani
biz Siyonistlerin projesi diyoruz. Onu
gibi mu? Yani o tarz bir şey. Yani falanca fırka mesela bir kişinin veya odağın ya projesi midir? Yoksa diyelim bir ilim adamı tefekkür etmeye başlamış, bu noktaya gelmiş. Burada da sapkınlık, o dalile içine girme söz konusu mu? Nasıl
ben
oradaki
hocam,
o yapıları?
Gençliğimden beri bunu hep merak ettim.
Evet, ben de onu soruyorum
yani
zaten.
Çünkü biz gençliğimizde hep Siyonizm işte gibi bir tehlikeyle büyüdük.
Evet, evet.
Ya bu Siyonizm her zaman yoktu ama kim bu fırkaları o zamanlar çıkardı diye kendi kendime hep düşünürdüm.
Evet.
Çok merak ederek inceledim bunu.
Evet.
Geldiğim nokta şu hocam. Bunların büyük bölümü iyi niyetlerle çıkmış.
Evet.
İyi niyet çıkarıyor bunu. Ve İyi insanların elinden ya da yakınından çıkıyor. Sonra şeytan bunun üzerinden yatırım yapıyor.
Şimdi mesela bu Vasıl bin Ata, değil mi?
Evet.
Mutezile'nin ilk şeyi.
Babası. Yani
babası diyelim ki. Bir Hasan Basri Hazretlerinin, değil mi?
Talebesi.
Talebesi. Öyle bir müzakere ortamında farklı bir şey söylüyor, değil mi? Şeyde Hasan Basri ile İtezele anne Vasıl'ın diyor. Vasıl bizden ayrıldı
koptu
diyor.
Koptu diyor.
Koptu diyor. Şimdi orada Vasıl bin Ata'nın şeyi, yani bu Mutezile tanımlaması bu itizalden geliyor,
geliyor
değil mi?
Geliyor tabii.
Geliyor.
Mutezile
şimdi orada Hasan Basri Hazretleri bir tanımlama yapıyor. Oradan bir ekole dönüşüyor bu zaman içerisinde.
Ama 50 nasıl sene, oldu? 50 senede dönüşüyor.
Nasıl oldu Vasıl bin Ata? Yani orada mesela daha tahammül edilebilir ya belli bir alanda tutulabilir olamaz mıydı?
Tutulamazdı.
Öyle mi?
Eğer tutulsaydı mesela Hasan Basri rahmetullahi aleyh tamam yavrum senin dediğin de doğru deseydi bugün Hasan Basri bulamazdık biz.
Ya da şöyle bir şey deseydi, ya bunu konuşalım gibi, yani Vasıl bin Ata orada kendisi ayrıldı gitti, yani ben artık Hasan Basri ile beraber olamam dedi. Böyle bir süreç mi işliyordu?
Öyle bir süreç de olmadı.
Evet.
Aslında sonrakilerin bulduğu bir yumurtadır o.
Evet.
O yumurtadan büyüttüler bu sürüyü.
Evet.
Yani Hasan Basri rahmetullahi aleyh ile Vasıl bin Ata rahmetullahi aleyh. Çünkü Vasıl bin Ata şey bir adam değil hocam. Böyle gidip cigarasını içip şiir yazan bir şair değil.
Evet.
Teheccüdsüz gece geçirmeyen bir insan.
Evet.
Kur'an ehli bir adam.
Sonra mı bir şey o ekolleşme?
Onun yani onun küçük üstüne... bir yumurtasından bir nesil yetişeceğini hesap edemedi o. Derin tefekkürlü insanlar oluyor genelde bunlar.
Evet.
Mesela Haşhaşilerin bu batini ekol dediğimiz Haşhaşilerin başındaki adam felsefeden delirmiş adam yani. Aslıları akıllı adamlar bunlar.
Evet.
Ama fakat kontrolsüz akıl da delilik.
Yani kontrolsüz akıl, güç değildir.
Güç değil. Yani akıl kontrol edilmediği zaman ki vahiyden başka hiçbir şey kimseyi kontrol edemez.
Evet.
Sonuna kadar.
Evet, evet.
Yani bir yerde durmayı bilemediği zaman insan tosluyor.
Evet.
Toslayınca da yanlış ortaya çıkıyor.
Yani siz bir şey söylüyorsunuz, işte yumurta dediniz, bir tohum, o tohumun üstüne ne çıkacağı, zakkum mu, kontrol edemiyorsunuz.
Artık onun önünü alınan mı, ayrık otu gibi bütün tarlayı kuşatabiliyor.
Başlatmamak lazım.
Yani bunu daha iyi bir örnek vereyim ben size. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i dinleyip sahabe olduktan sonra mürtet olur mu bir insan?
Ya.
Olabiliyor.
Oluyor değil
yani
mi?
Evet. Çok akıllı davranıyorsun.
Evet.
Onun için büyük alimlerin bir bölümü, bazıları diyelim, hepsi büyük, hepsi öyle değil. Bir noktadan sonra gidip bir şeyh efendinin talebesi olmayacak kadar ilmi az bir şeyh efendinin önünde intisap edip oturmuşlar aşağıya.
Kendini neden o?
Görüyor ki bu süratle gittiğinde kendisini kontrol edemeyeceğini anlıyor.
Ya Gazali falan gibi.
Yani Gazali zaten tasavvuf köküyle gelmiş birisidir. Yani ilk hocası şeyhtir. İlkokulda o şeyh tasavvufla evet. tanıştı. Yani o yürürken hep sağ tarafında tasavvuf vardı zaten. Bazen böyle azaldı çoğaldı olduysa da Gazali hep kökü evet. tasavvuftur Gazali'nin. Çünkü tasavvufun zirvede olduğu günlerin adamıdır. Yani bazı alimlerde bunu görüyoruz. Benim bildiğim yaşayanlarda da var. Sonunda gidiyor. Korkuyor yani iman açısından korkuyor bir yanlış iş yaparım diye. Kitaplarını kütüphanede bırakıyor. Bir şeyh efendi de son 5 senesi geçiyor bakıyorsun.
Necip Fazıl'ın o tarz bir şeyi vardır.
Ama Necip Fazıl tabii
yani ilim tarafı yok da değil. Ama tefekkür tarafı
bence
var, felsefe tarafı var.
Tam uymuyor ama Necip Fazıl'ın hidayeti öyle.
Evet.
Hidayeti bir şeyh efendinin eliyle oluyor zaten.
Doğru evet.
Bu benim bahsettiğim yani 60 yaşında bir alim 20'den fazla kitabı var tefsir yazmış vesaire gidiyor o tefsiri okuma çapı olmayan bir şeyh efendinin önüne oturuyor. Yani onun kitaplarını okuyacak durumda değil o bir tür teslim ediyor kendisini yani kontrol
etmeli. Nasıl anlarsınız bunu hocam nasıl yani?
Bunu akıllılık olarak anlarım ben.
Evet.
Bu akıllılık işte aksi takdirde başımıza dert olan çok bilmiş adamlar ortaya çıkabiliyor. Bu her alim için geçerli bir kural değil şüphesiz. Ama bunu görmüşse bir alim Allah ondan razı olsun. Yani akıllı adam.
Evet.
Asas akıllı oymuş yani.
Yani o içindeki kaynaşmaların kendisini belki de tehlikeli bir yere...
Kontrol edemeyeceğini anlıyor.
Anlıyor.
Kontrol edemeyeceğini anlıyor.
Evet.
Gideyim ben iyisimi bir hoca efendiye ya da bir şeyh efendiye teslim
edeyim diyor.
Şeyh Efendi'nin de kazanç bu. O da ona ilim aktarıyor sürekli.
Peki hakikaten şey olur mu hocam? O teslim olan alim içinde hakikaten böyle bir teslimiyeti en olacak şekilde yaşar mı?
Hocam şimdi bir Ali Yülkari gibi bir zatı da alim diyoruz biz. Şimdi benim gibi 5-10 sayfa kitap okumuş birine de alim diyorlar. Yani iç dünyaları Allah-u Teala biliyor.
Doğru.
Fakat büyük bir alemin gidip de yani İbn Abidin gibi bir insan diyelim mesela. Gidip de bir talebesi olmayacak insanın önünde diz çöküp boynunu bükmesi büyük bir meziyet. Bu takdir edilmesi gereken bir şey. Onun zaviyesinden biz neden bunlar üredi, türedi bu akıllı vasıbın hatalardan neden ürediye de böyle olsaydı üremezdi diye cevap. Bu evet, Hasan Basri'nin evet. önünde müritti. Kıymetini bilse, fikrini Hasan Basri'ye teslim etse peşinden gelecek binlerce insanın vebalini taşımayacaktı.
Ahmet bir bin şey Hanbel'in daha sorayım vebali. Hocam. Bu mesela bir alim geldi böyle bir Şeyh Efendi'ye bağlandı. Acaba farklı bir derinlik mi bulur bu tür insanlar o yani dediğiniz gibi ilmi bakımdan çok büyük bir payesi olmayan insana bağlanırken onda farklı bir derinlik mi bulur yani?
Hocam bir kere alim insan Gazali gibi çift kanat gitmiyorsa bir haşinlik içinde hep bekliyordur onun. Mesela cenneti, cehennemi anlatıyordur. Gözyaşı akıtamıyordur ama.
Evet.
Çocuklarına sirayet edemiyordur. Bu eksikliği o hissetmiyorsa dünyada kimse hissedemez demektir.
Evet.
Yani alim esasen odur zaten. Hayır, Gazali gibi çift kanat zaten o ruh terbiyesi de beraberindeyse kendi zaten öyle bir tip.
Evet.
Yani onda bir sıkıntı yok. Bunu hissedip gitmesi onun adına bir fazilet, bizim adımıza iyi bir örnek.
Evet.
İyi bir örnek. Şeyh Efendi için de büyük bir imtihan.
Evet.
Çünkü avamdan birine oğlum şöyle yap böyle yap diyordu. Karşısında bir defa onunla ölçüşemeyecek ilmi olan birisi. Onun da
yani söyleyeceği her şeyi karşıdaki biliyor.
Dolayısıyla tenkit edecek.
Sözle ilgili bir şey bağlamaz onu. Değil
yani
mi?
Bağlayamayabilir.
Ama sözden başka bir şeyi olmalı ki.
Yani şöyle diyelim. Traktör servisine bir Avrupa arabasını getirmişler. Mercedes'i getirmişler servis gibi. Gibi olacak yani bazen.
Ama işte o traktör servisinin ayrı bir meziyeti olmalı yani.
Dedim
burada.
Onun içinde bir imtihan bu.
Evet.
Hem ecir kazanacak. Hı-hı. Çünkü bir alimin gelip kendisini böyle koyması kitaplarından daha müessir bir sonuç.
Evet.
Kitapları yani ya kitaplarını, tavsiyelerini yaşıyor olduğunu göreceğiz o alimde biz. Bu bir alim evet, için meziyet.
Evet, doğru.
Şeyh Efendi için iyi bir örnek.
Evet.
Bu olmadığı zaman başımıza dert olmuş bir alim de görebiliriz biz. Yani bu asırda da pek çok örneği var. Hafız yetişmiş, medrese mezunu olmuş. Gelmiş ilahiyat fakültelerinde akademik ünvan almış. Başlamış Kur'an'ı tenkit etmeye.
Evet.
Yani bu örnekler şu anda çok var.
Var.
Eskiler, evet. Ben eskileri kastederek bir yere intisap etmiş dedim ama şimdi de örnekleri var.
Var tabii.
Yani bu bela, bunu herhalde Avrupa'da yetiştirdiler zannediyorsun. Şu anda yaşayan evet. mesela arkadaşlarımız var. Ben çocukluğunu biliyorum. Beraber hafızlık yaptık onunla biz. Yani 10 evet. yaşında hafızdı. Şimdi Kur'an'la oynuyor. Kur'an'ın evet. ayetlerine muhalefet ediyor. Neden? Bir noktadan sonra mürebbi kaybı var bunda. Kontrolör kaybı var. Akademik ünvan da aldın mı zaten hür kabul ediyorsun kendini. Bunlar hepsi sıkıntı ama telafisiz sıkıntılar değil. Bu gösteriyor ki aliminden, cahilinden hepimiz bir otokontrol Müslümanlığı yaşayacağız. Yani birbirimize emri bil maruf yapacağız. Kimimiz Şeyh Efendi'den istifade edecek. Kimimiz kamuoyu baskısından, kimimiz cami imamından istifade edecek. Alim olunca bu kontrolün dışında tutamıyorsun kendini. Tutarsan sen ümmetine dert oluyorsun bu sefer. Bela oluyorsun evet. ümmetine. Yani bu bir hakikat.
Hocam şöyle bir 5 dakika falan süremiz var. Yani bu hadisten yola çıktık. 72-73 fırka hadisinden. Ya bugün daha sağlıklı bu konuyu sağlıklı hale getirmek için ne yapılabilir? Onları konuşalım. Yani bu dediğiniz gibi bazen avam yargılamaları da oluyor. Bazen havas yargılamaları da oluyor. Yani kürsülerden, ekranlardan da ya da gazete köşelerinden yargılamalar oluyor. Ya da özel sohbet alanlarında falanca mı? Ya o şeydir, sil onu gibi yargılamalar oluyor. Bu halka da intikal ediyor. Dolayısıyla o fırkalaşma dediğimiz hadise çok yoğun biçimde yaşanıyor.
Bir örnek vereyim mi size hocam? Buyurun. İyi anlaşılmak için. Amasya'nın bir ilçesinde konferansa gittim. Bana dediler ki hocam senden önce bizim derneğimizin bir tanıtımını yapacağız. Sen önde biraz otursan ayıp olur mu? Yok dedim, otururum dedim. Mütevazı bir şekilde gittim, en öndeki boş bir yere oturdum.
Bazen o tanıtımlarda yarım saat buluyor hocam.
Arkamda muhabbet ediyorlar. Evet. İki kişi. Tanıyor musun bu gelecek hocayı? Tanımıyorum ama çok övdüler diyor. Ya
sizi farkınızda değiller.
Benim oraya geldiğimi göremediler onlar veya beni bilmiyor. Yüzümü görmediler. Yüzümü görmediler. Şimdi o da başkaları konuştuğu için vakit geçirildiğini anladı, muhabbet ediyorlar. İşte konu, biri daha ona katıldı, ben tatlı tatlı dinliyorum. Bir tanesi dedi ki ya bal gibi konuşuyor ama hiçbir yere bağlı değil dedi. Öbürü dedi ki bağlı olması şart mı dedi. Şimdi böyle hızlı hızlı konuşuyor.
Bu da bir şey bakın.
Dedi ki öbürü herhalde beni seven biri. Madem bağlı değil bu kadar alim nasıl olmuş? Demek ki bir yere bağlı. Herkes açıklamaz.
Olmadan da olabilir.
Dedi ki adam çok güzel. Kasasını size niye göstersin ki dedi. Saklıyordur dedi. Tamam. Yok yok, o hiçbir yere bağlı değil. Konuşurken hocam diye kimseden bahsetmiyor. Dedi. Ya söylemiyordur filan derken güzel tartıştılar. 20 dakika sürdü bu tartışma. Ben önden dinliyorum. Keşke bir ses cihazına kaydetsem.
Evet.
Bir konferans niteliğindeydi o konuşmaları. Sonunda dedi ki bir tanesi, tamam dedi, bir yere bağlı değilse kendine bağlayacak. Onun için tehlikeli diyorum size dedi. Onlar sonra kaç kişi oldular bilmiyorum. Sesler karışıyor. Sonunda karar ettiler ki şu ana kadar ben ashab-ı kiramdan başkasını öne çıkarmıyorum.
Evet.
Dolayısıyla herhangi bir şekilde tehlike olmam onlara. Fakat öbürü dedi ki ama dedi ashab-ı kiram derken kendine göre sahabi anlatıyordur dedi.
Allah Allah.
Sonunda ben anons edilince kalktım. Kalktığımda biri dedi ki işte keramet bu, rezil etti adam bizi dinliyormuş bak dedi. Benim kerametime karar verildi. Evet. Şimdi hocam insanlar fırsat verdiğinde, bu çok benim için ders alanlarından biri, çok ders hissettim
yani
bunu
sizin
kendime.
Sizin için notlama yapıyorlar yani.
Yani boş bir 15 dakika kaldı, o 15 dakikada bu
bir adamı yediler içtiler.
Yediler içtiler. Ben rahatsız olmadım. Söylenen sözde, çünkü kötü niyetli olsa beni dinlemeye gelmez
doğru,
zaten.
Doğru, evet.
Ama seni dinlemeye gelen de o yorumu yapıyor.
Evet.
O yorumu yapıyor. Ben hocam şöyle özetleyeyim bu hadisten madem yola. Bir, bu hadisi şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıktı. Ebu Davud başta olmak üzere sahih bir hadis olarak hadis kitaplarımızda var.
Ha, evet.
Dolayısıyla bu böyle felsefi bir teori değil.
Evet.
Hadis bu. Bir. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların sayanına cennet vaadim var. 72'yi dolduran gelsin bana şefaat edeceğim ona buyurmuyor.
Buyurmuyor, evet.
Uyarıyor.
Evet.
Yani bunun Türkçesi şu, doğru yol bir tane ama sapık yol çoktur, çoktur. Dikkat edin.
Evet, dikkat. İşin özeti bu.
İşin özeti bu.
Evet.
Bunun dışında kim ne anlıyorsa hadisten başına bela alıyordur.
Evet.
Yani
bir başkasını tanımlayan riske giriyor. Değil mi? Kendisine bakacak insan o.
Bizim vazifemiz.
Evet.
Üç.
Evet.
Bizim vazifemiz güzel dinimizi güzelce yaşamaktır.
Evet.
Çöplük karıştırmak diye bir ibadet çeşidi yoktur.
Yoktur, evet.
Ama çöplüğün mikrop olduğu da bize anlatılmalı.
Evet. Bilmeliyiz onu da.
Dört. Bu dönem insan ismi vererek, örgüt ismi vererek, yapılanma ismi vererek çalışma yapılma dönemi değil. Çok fazla reklam oluyor. Bu belki önceki dönemlerde daha kolaydı. Mutezile demek kolaydı. Şimdi o kadar kolay değil. Google'a giriyor insanlar. YouTube'a giriyorlar. Bunun
evet.
Orijinalini buluyorlar.
Evet.
Orijinalini
evet.
Buluyorlar. Ve öbür tarafa adam kazandırılıyor.
Reklam alıyor aksine.
Beş.
Evet.
Her halükarda tekfir, yani öbür Müslüman kafirdir sözünü söylemek ağır bir vebal gerektiriyor. Bu ancak büyük bir kurul toplanır. 200 alimin bulunduğu bir kurul böyle bir karar verebilirler. Müslümanlar bu tip tehlikelerden uzak durmalıdır.
Evet, çok teşekkür ederim. Hocam Allah razı olsun. Hakikaten bu 5 maddeyle işin çerçevesini çizmiş oldunuz. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Nureddin Yıldız hocamla sohbet ettik. Bendeniz Ahmet Taş getiren, hayırlı günler diliyoruz efendim.